Evital, ortamlarda satılacak bilgiyi sunar. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün çok önemli bir konuyla geldim arkadaşlar. Hiç yaşamamış olduğunuzu dilediğim bir konu bu. Mobbing'den bahsedeceğim. Yani bir kişiyi iş hayatında sistematik olarak yıldırmak, psikolojik olarak zorbalık yapmak arkadaşlar. Yani psikolojik taciz diyebilirim. Şimdi bu insanı işinden soğutan, bütün çalışma motivasyonunu yerle bir eden bir şey ve nihayetinde de genelde istifa alıyor biliyorsunuz. Peki mobbing nedir kelime anlamı olarak? Buradan başlayalım. Latince'de kararsız kalabalık anlamına gelen mobile vulgus sözcüklerinden türeyen mob sözcüğü, buradan çıkıyoruz yola. Mob sözcüğünün İngilizce'deki karşılığı işte kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz bir kalabalık ya da çete gibi bir anlamı var. Mobbing de bunun eylem biçimi arkadaşlar. Yani psikolojik şiddet, taciz, rahatsız etme, sıkıntı verme, kuşatma demek. Kısaca mobbing, iş yerinizdeki duygusal taciz size uygulanan ya da sizi iş yerinizden ihraç etme amacıyla uygulanan bir takım psikolojik baskılar. Az sonra bunu baya baya açacağız. Buradaki amaç zaten sizi yıldırmak, sizi pes ettirmek, kendi rızanızla o iş yerinden sizi kaçırmak. Bu arada arkadaşlar bu mobbing kavramını ilk kullananlar 19. yüzyıldaki biyologlar. Daha sonra işte 1960'larda hayvan davranışlarını inceleyen bilim insanı Konrad Lorenz tarafından kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Şöyle, küçük hayvan gruplarının daha güçlü ve yalnız bir hayvana toplu bir şekilde, altını çizelim, yalnız bir hayvana toplu bir şekilde hücum ederek onu uzaklaştırması için kullanılmış. Az önce de dediğim gibi mob sözcüğünün İngilizce'deki karşılığı ne dedik? Kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık. Bakın hayvanlarda zaten bu var değil mi şu an anlattığımda? Zaten iş yeri içinde de tam olarak bu yaşanıyor bence. Küçük gruplar daha güçlü ama yalnız olana psikolojik olarak saldırıyor sistematik bir şekilde. Ya da yine hayvanlara dönecek olursam aynı kuluçkadan çıkan kuşlar arasında yaşanan ve diğer kuşların aralarındaki en zayıf kuşu yiyecek ve sudan uzak tutarak bir şekilde dışlaması. Yani iyice onu güçsüz bir hale getirip en sonunda da grubun dışına atması. Şu an aklıma çirkin ördek yavrusu geldi. Çok üzülüyorum o masala. Hatta onunla ilgili de bir bölüm yapmıştım dinlemek isterseniz. Eğer böyle kendinizi dışlanmış hissediyorsanız o bölümü de önermiş olayım. İş yaşamında mobbing kavramı 1980'lerde ilk kez karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi daha önce işte biyologlar bunu kullanıyorlardı. 80'lerde ise iş hayatında bu kavramla karşılaşıyoruz. 1992'de İngiliz gazeteci Andrew Adams iş yaşamında zorbalık, karşılaşma ve başa çıkma yolları diye bir kitap yayınlıyor. İlk fişeyi atmış diyebilirim bu alanda. Bu alanda yoğun çalışmalar yapan bir isim var, Henry Walter. O da araştırmalarında bu psikolojik taciz olgusunu yani mobbingi örgütsel risk boyutunda analiz etmiş. Yani örgütsel risk derken şu arkadaşlar, bu mobbinge sessiz kalınıyor dedim ya. Şimdi burada böyle bir psikolojik tutumdan, bu tarz davranışlardan sadece o mobbing mağduru yani kurban değil, bütün çalışanlar etkileniyor. Herkes zarar görüyor. Hatta dünya geneline baktığımız zaman sırf bu mobbing muhabbeti yüzünden çok büyük firmaların büyük büyük zararlarla karşı karşıya kaldığını da görüyoruz. Yani sadece şey değil, yani işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın, böyle bir durum değil. Neden? Çünkü psikolojik tacizin bu şekilde yoğun yaşandığı bir iş yerinde zamanla orada çalışan diğer insanların kişiliklerinde de bir bayağılık gözleniyor. Çünkü artık herhangi bir çözüm, herhangi bir uzlaşma aranmıyor arkadaşlar ve bu çatışma, işte bu mobbinge maruz kalma olan bir hale geliyor. Sıradanlaşıyor, en kötüsü kronikleşiyor ve nihayetinde artık kimse bu durumu sorgulamıyor. Herkes bu suçu başkasına atmaya çalışıyor. Şimdi burada çatışma dediğim şey şu: zorbalık, kötü muamele, duygusal taciz, kurban etme, gözdağı verme, sözlü taciz, psikolojik terör ve şiddet arkadaşlar. Mesela bir örnek verecek olursam, atıyorum Ayşe 33 yaşında, işte özel bir şirkette muhasebe uzmanı olsun hadi. Bir müdürü var ve müdür sürekli toplantılarda Ayşe'nin fikirlerini görmezden geliyor. Söylediklerine böyle alaycı yorumlar yapıyor. Ne zaman ağzını açsa, konuşmaya çalışsa sözü kesiliyor. Hatta sözü başkasına veriyor. Ayşe'ye görevi dışında çok anlamsız ve çok zaman alıcı işler veriliyor. Diğerlerinin yapması gereken işler de Ayşe'ye yükleniyor. Ayşe'nin performansını kötü göstermek için bilinçli olarak ona yanlış ve eksik bilgiler veriliyor. İşte sonra herkesin önünde Ayşe eleştiriliyor. Ayşe'nin hakkında şirkette bir takım dedikodular çıkıyor, işte asılsız. Ve derken Ayşe yavaş yavaş ne olacak arkadaşlar, işinden uzaklaşacak, işte yalnızlaşacak, izole olacak değil mi? Gitgide daha da stres seviyesi artacak. Anksiyete, motivasyon kaybı, iş hayatından kopma, artık işe gitmek istemeyecek ve yavaş yavaş psikolojik olarak tükenecek. Arkadaşlar, mobbing çok ciddi bir şey. Bakın, yani bir insanın ömrünün neredeyse yarısı nerede geçiyor? İş yerinde, işinde geçiyor değil mi? Hani böyle bir şeye maruz kalmak gerçekten çok korkunç. Tabii bunların ne sıklıkla olduğu önemli, altını çizelim. Hani bazen gerçekten istemeden olabiliyor bu tarz şeyler. Kötü niyetle değil. Hani atıyorum bir vefat söz konusu. Gerçekten karşınızdaki insan bir yas içerisinde, kendinde değil. Belki o şekilde sizi incitti, bilemiyorum. Belki boşandı, belki o gün çok hasta, hiç kimseye tahammülü yok o gün ama işe gelmek zorunda kalmış. Ve size çok kötü davranmış olabilir ki normalde asla öyle biri değildir. Mesela dün bir arkadaşımla konuşuyorum. Şöyle bir olay yaşamış iş yerinde. Şimdi arkadaşım işi çok stresli ve kendisi çok mükemmelliyetçi ve full konsantre çalışıyor. Yani hiçbir şey onun odağını dağıtmamalı. Çünkü çok ince bir iş yaptığı iş. O sırada biri geliyor içeri, tam bir şey söyleyecek böyle, hani ilgisini dağıtacak, kafasını dağıtacak bir şeyler belki. Bakmıyor bile yüzüne, çık çık çık çık yapmış böyle, hani odadan çık çık çık çık. Hani baktığın zaman çok kırıcı bir şey, farkındayım. Ama aşırı pişman olmuş bunu yaptığı için. Çok üzülmüş. Ben böyle biri değilim diyor. Niye böyle bir şey yaptım? Dedim olabilir, insanız. Hani o anda belki mükemmeliyetçiliğin devreye girdi. Yanlış yaparsam hani bütün iş mahvolacak gibi. Bilmiyorum niye yaptı ama üzülmüş sonuç olarak. Hani kötü niyetli yapmamış. Anlatabiliyor muyum? Bence buradaki niyet ve sistematiklik önemli. Anlatabilmişimdir umarım. Hani arkadaşımı kayırdığımı düşünmeyin. Ha, bana yapılsa bu hareket gerçekten çok kırılırım, çok üzülürüm. Onu da söyledim zaten. Ay, iyi davranın ya birbirinize. Gerçekten yani ne kaybedeceksiniz ki? Kazanacaksınız aksine. Niye insanları kaybetmeye oynuyoruz kazanmak varken? Bazen çok Pollyanna gibi konuşuyorum, farkındayım. İş hayatı öyle bir şey değil. Kurtlar sofrası. Peki, mobbing sayılabilmesi için neler gerekiyor? Araştırmacılar bu konuda ne diyor? Birincisi, az önce dediğim gibi, süreklilik ve sıklık arkadaşlar. Araştırmacıların çoğu bunu destekliyor, bu görüş. Fakat bazıları da diyor ki hayır, bir kere bile olsa mobbing. Hatta şunu söyleyeyim, ülkelere göre bile değişiklik gösterebiliyor. Mesela işte Avusturya'da son 6 ay içerisinde haftada sadece bir kez karşılaşılan bir davranış yıldırıcı kabul ediliyor. Ama İskandinav ülkelerine baktığımız zaman ilk 6 ay en az haftada bir denilmiş. Bakın, Avusturya'da son 6 ay deniliyor. İskandinav ülkelerinde ilk 6 ay en az haftada bir deniliyor. Türkiye'de bence varlığı bile çok çok yeni duyuldu. Hatta 2008 yılında Tülin Yıldırım isimli bir hanımefendi uğramış olduğu psikolojik baskı, yani mobbing nedeniyle depresyona giriyor. Ve ilk kez böyle bir dava açan kişi de Tülin Yıldırım arkadaşlar ve kazanıyor davayı. Türkiye'nin ilk mobbing davası 2008 yılında açılmış ve kazanılmış. Mobbingin bir başka özelliği de denge arkadaşlar, yani eşit güçler arasında olmayabiliyor her zaman. Eğer zaten iki tarafta denk güçteyse o iş yerinde o zaman sadece çatışma oluyor. Yani mobbingde bir güç dengesizliği söz konusu. Hani altta kalanın canı çıksın hesabı. Daha çok üstteki kişi alttakini ezmeye çalışıyor. Bunları az sonra açacağız. Üçüncüsü de çeşitlilik. Yani mobbingde ne cinsiyete bakılıyor, ne yaşa, ne kültüre. Çeşit çeşit. Hatta İsveç'te yapılan bir araştırma var. 4.4 milyon kadın ve erkek çalışanın 154 bininin iş yerinde mobbinge uğradığı belirlenmiş arkadaşlar. Özellikle yıldırma yaşanmasında cinsiyetler arası farklılıklar söz konusu. Mesela erkekler yıldırma sürecinde daha fazla doğrudan fiziksel eylemlere maruz kalıyorlar. Kadınlar fiziksel olmayan, daha böyle pasif saldırgan bir şekilde hedef alınıyorlar. Özellikle de sosyal konumlara hedef alınarak yıldırılmaya çalışılıyormuş iş yerinde. Ama burada çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Kadınlar daha çok kadınları zorbalarken iş yerinde, erkekler daha çok erkekleri zorbalıyorlar. Ama dediğim gibi erkekler daha fazla doğrudan fiziksel eylemlere maruz kalırken, kadınlar daha böyle alttan alta, sinsi sinsi, kuyu kazmalı, itibarsızlaştırmaya çalışılmalı şeylere maruz kalıyorlar. Bir de aktif saldırganlık, pasif saldırganlık meselesi var. Aktif saldırganlık zaten direkt belli ediyor kendini, işte omuz atıyor, ayağınıza basıyor, işte ne bileyim bir şeyler yapıyor size. Hani böyle bir fiziksel bir eylem var orada, aktif bir saldırganlık. Doğrudan yani işte itiyor sizi, yumruk atıyor, aşağılıyor, küfrediyor, hakaretler duyuyorsunuz. Anlatabildim mi? Aktif yani. ki bunu anlarsınız zaten. Pasif saldırganlık daha fena. Böyle gizli düşmanlık. Dolaylı dolaylı böyle işte ihmal var, sabote etme var, küsme var, dedikodu yayma var. Hani çok gizli düşmanlıklar vardır ya, öyle bir şey. Çünkü neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsunuz. Daha fena dedim ya. Orada açık ve görünen bir şey yok. Daha böyle bastırılmış, daha sinsi, daha manipülatif bir şey var pasif saldırganlıkta ki zaten amaç yine dediğim gibi mobbing, sizi iş yerinden dışlamak. Bu arada arkadaşlar, iş yerinde psikolojik tacizin fizyolojik belirtilerinden de bahsetmek istiyorum size. Bakın sağlığımızda nasıl oynuyorlar. Şöyle, beyinle ilgili fizyolojik belirtiler mobbinge uğrayanlarda: sıkıntı, panik atak, depresyon, yarım baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza kaybı, dikkati toplayamama, uykusuzluk. Deriyle ilgili fizyolojik belirtiler: kaşınma, kızarma, pullanma, döküntü gibi deri hastalıkları. Bir arkadaşım zona olmuştu, hatırladım şu anda. Gözlerle ilgili fizyolojik belirtiler: ansızın göz kararması olabilir, görmede bulanıklık olabilir. Boynunuzda, sırtınızda bir takım ağrılar hissedebilirsiniz. Kalbinizde hızlı ve düzensiz çarpıntılar olabilir, kalp krizi bile olabilir, abartmıyorum. Eklemlerle ilgili problemler, işte titreme, terleme, bacaklarda halsizlik hissetme, kas ağrıları, sindirim sisteminizde sıkıntı olabilir, yanma, ekşime, hazım zorluğu gibi mide rahatsızlıkları, hatta ülser olabilir. Solunum sisteminizde problemler ortaya çıkabilir. Nefessiz kalabilirsiniz, nefes alamayabilirsiniz, solunum sorunları yaşayabilirsiniz ve bağışıklık sisteminiz çökebilir arkadaşlar. Mobbing deyip geçmeyin. Bakın ne kadar büyük fizyolojik sorunları var. Psikolojik ayrı, fizyolojik sorunları ayrı. Mobbing, psikolojik ve fizyolojik sağlığı tehdit eden ciddi bir şiddet biçimi arkadaşlar. Tam da bu noktada destek arıyorsanız size her zaman önermiş olduğum ve takipçilerim arasında da çok sevilerek kullanılan dijital bir sağlık platformu var: Evital. Bu psikolojik şiddetin sizi tüketmesine izin vermeyin. Bu noktada Evital'den yardım ve destek alabilirsiniz. Nasıl alacağız Merve diyorsanız, dijital bir platform olduğu için istediğiniz uzmandan randevu saatinizi kendiniz belirleyerek sağlık profesyonelleriyle online bir şekilde görüşebiliyorsunuz. Yani internetin olduğu her yerde bağlanıp evinizin konforunda bir sağlık uzmanıyla görüşebiliyorsunuz Evital sayesinde. En güzel özelliklerinden biri şu: bazen bir görüş aldığınızda başka bir sağlık profesyoneline de danışmak isteyebiliyorsunuz. Bence bu noktada da Evital çok iyi bir çözüm önerisi diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar, sağlığı çok daha erişilebilir bir hale getirdi Evital. Avantajlı seans paketleri de var, taksit imkanı da var. Yani bütçenize dost olan seçenekler mevcut burada. Bu arada psikolojik danışmanlık ve beslenme danışmanlığında OSB25 kodunu kullanarak görüşmelerinizi %20 indirimli planlayabilirsiniz. Ayrıca kurum çalışanlarına özel sağlık paketleri de mevcut. Bunun için de Evital web sitesi üzerinden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evital'de ne gibi hizmetler var? Psikolojik danışmanlık, beslenme danışmanlığı, doğum koçları, emzirme danışmanları, kurumlara özel ve kurumların ihtiyaçlarına göre şekillenen, kurumların çalışanlarına yan hak veya hediye olarak verebileceği sağlık paketleri var. Evital, Sağlık Bakanlığı tescilli bir uygulama. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Birçok alanda sağlık profesyoneli var Evital'de. Bize özel kodumuzu tekrar hatırlatıyorum: OSB25. Bu kodu da hemen şimdi açıklamalara bırakıyorum. Evital hakkında daha detaylı bilgi almak için sizleri açıklamalardaki linke davet ediyorum. Hadi devam edelim. Peki Merve, bize neden mobbing yapıyor bu vicdansızlar diyorsanız, bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Fakat şimdi arkadaşlar, yine araştırmalar bize gösteriyor ki eğer çalıştığınız iş yerinizde böyle çok fazla rekabetçi bir ortam söz konusuysa ve sürekli bu pompalanıyorsa, bundan dolayı çalışanlar arasında dostluk değil düşmanlık gelişebiliyor. Yöneticilerin adaletsiz terfiler vermesi, liyakatsızlık ya da mağdurun kişilik yapısı, yani mobbinge uğrayan kişinin kişilik yapısı çok sessiz, sakin, içine kapanıksa, hayır demekte zorlanıyorsa daha kolay hedef olabiliyormuş. Ya da iş yerinde böyle sürekli serzenişte bulunan, kendini mağdur gösteren biri varsa çevresindekiler tarafından istenmeyip dışlanabiliyor. Bir yönetici aşırı hırslıysa, otoriter bir kişiliğe sahipse güç zehirlenmesi yaşayıp çevresindekileri küçümseyerek kendini yücelttiğini zannedebiliyor. Ya da bir çalışan kendini yetersiz ve güvensiz hissediyorsa, kendi eksikliklerini örtmek için başka bir çalışanı da sürekli aşağılayabiliyor. İşte egosunu onun üzerinden tatmin etmeye çalışabiliyor. Ve genelde bir iş yerine sonradan katılan, yani yeni gelen kişi mevcut sosyal gruplarca dışlanabiliyor. Toplantılara, davetlere, iş dışında düzenlenen sosyal etkinliklere davet edilmiyor, yalnızlaştırılabiliyor. Bazılarının hakkında dedikodular çıkarılıyor biliyorsunuz. İtibarı yerle bir edilmeye çalışılıyor. Bir insan neden böyle şeyler yapar değil mi? Hani büyük ihtimalle bence çekememezlik, kıskançlık, itibarsızlaştırmak için ve ego tabii ki. Bir de ön yargı arkadaşlar. Ön yargıdan da mobbing mağduru olabiliyorsunuz. Bir de yüksek stresli bir ortamda çalışıyorsanız ve yönetim zayıfsa, çatışmalara mahal veriyorsa bu tarz çatışmalara. Ki bazılarının yönetimin takdirini ve onayını kazanma çabası oluyor biliyorsunuz. Böyle bir patronun gözüne girme telaşı, pik mi? Geçen gün bu gözler neler gördü arkadaşlar. Adamın biri müdürüne pasta yaptırmış ve pastanın, koca pastanın sadece bir dilimi dışarıdan böyle inanılmaz süslü, çiçekli, çikolatalı falan ve o dilimin üzerinde müdürümün dilimi yazıyor. Sinirim bozuldu. Çok şey söylerdin de neyse. Siz söylediğimi varsayın. Allah senin müdürünü kahretmesin. Yarıldım. Çok cringe değil mi ya? Müdürümün dilimi. Patron yalakalarına bundan sonra müdürümün dilimi diyoruz, tamam mı? Aramızda. Arkadaşlar. Eğer bu sebeple mobbinge uğradıysanız Instagram'da bu gönderi postunun altına müdürümün dilimi yazın, ben anlarım. Patron yalakası yüzünden başınıza bunlar geldiyse. Devam edelim. Müdürümün dilimleri size. Şimdi neden mobbing yapıyorlar? Buna devam edelim. Eğer çalıştığınız yer çok geniş, büyük bir örgüt yapısı varsa burada ve üretimin kalitesi, niceliği belirse yine mobbing mağduru olabiliyormuşsunuz. Tabii iletişim iklimi de önemli. İletişim iklimi kötüyse genel olarak çalışanlar arasında ve baştaki lider yetersizse, ortam dostça değil düşmancaysa, İş yerinizde roller, görev ve sorumluluklar kesin net bir şekilde belli değilse ve sizden bu sorumluluklara uygun olmayan istek ve beklentiler varsa, iş güvenliği yoksa, yani işini kaybetme riski yüksekse, yaş faktörü, yani iş için çok gençseniz ya da çok ileri bir yaştaysanız, diğerlerinden farklıysanız, iş yükünüz ağırsa, bunlar mobbing sebepleri olabiliyormuş arkadaşlar. Hatta çok saçma ama bazen tuttuğunuz takım, diliniz, dininiz, siyasi duruşunuz, cinsiyetiniz, etnik kökeniniz bile sebep olabiliyor mobbinge. Ama bazen gerçekten o çalışanı sevmiyorlar ve gerçekten de hiç sevilmeyecek kadar çok kötü bir karakter olabiliyor. İşte dedikoducu, fitne, fesat, müdürümün dilimi, kıskanç, egolu, işte ondan sonra dışlanıyor ve diyor ki bana mobbing yaptılar. Hayır abi, sana mobbing yapmadılar. Sen çok kötü bir insandın ve dışlandın. Olay bu. Hiç kimse seninle çalışmak istemedi. Bir de yani dönüp insan kendisine bakması da gerekiyor. Hani herkes de mobbing mağduru değil arkadaşlar. Eğer kötü bir karakterseniz kusura bakmayın. Bu arada benim de çok mobbing mağduru arkadaşım oldu. Hatta bu bölümü yapma sebeplerimden biri de onlardan birisi. Babası vefat etti yakın bir dönemde. Ardından dayısı vefat etti. Ona rağmen hemen toparlanıp işe gelmesi beklendi. Hemen işine döndü çünkü çalışması gerekiyordu. Ve o haliyle aşırı verim beklendi. Verdiğim emekler görülmedi dedi. Çabam hiç takdir edilmedi dedi. Hep eleştirildim, hep mobbinge maruz kaldım dedi. Ve nihayetinde işi bıraktı. Bırakmazdı ama çok üstüne gidildi. Hani bıraksın diye ellerinden geleni yaptılar. Ve neredeyse bütün işi, işte 15 kalem iş varsa 14'ünü onun üstüne yıktılar. Sonra da hepsini yapamadı diye, ki yaslı bir insan şu anda. Eleştirildi, yetersiz hissettirildi. Örtülü bir şekilde tabii bunlar, alttan alta arkadaşlar. Hani direkt böyle yüzüne değil de alttan alta. Başkalarına tanınan haklar bana tanınmadı dedi. Kedisi evden kaçtı hatta bir gün. Kedisi olanlar bence bu kısmı çok iyi anlar eminim. Nasıl bir acı olduğunu. O gün bile hani zar zor böyle izin vermişler kedisini araması için. Ve hani kedisini arayabilecek başka hiç kimse olmadığını da biliyorlar. Ve daha sonra onun da lafını etmişler. Ama eminim lafa gelince işte hayvan sevgisi vesaire diye Instagram storyleri atıyorlardır bu insanlar. Bazıları şey diyebilir bu noktada. Merve işte profesyonellik falan filan. Hayır abi ya. Hani ben o kadar show must go on bir insan değilim arkadaşlar. İnsanız. Bazen bunu unutuyor insanlar. Biz insanız. Çalışanlar da insan. Robot değiliz hiçbirimiz. Ayrıca sen çalışanından aidiyet bekleyeceksin. Maksimum verim bekleyeceksin. Fakat sen hiçbir fedakarlıkta bulunmayacaksın. Çalışanına fazla mesai yaptıracaksın. Bunu çok normal sayacaksın. Ama çalışanın iki avans istese hemen yönetime süreceksin onu. Onaya gidilecek bilmem ne, vermemek için ayak süreceksin. Zam vermeyeceksin ama performans bekleyeceksin en üst düzeyde. terfi vermeyeceksin ama görevlerini arttıracaksın. Habire iş yükünü arttırıp duracaksın. Bana mobbing yapacaksın ve ben isyan edince de konuları kişiselleştiriyorsun diyeceksin. Oldu. Sosyolog Mehmet Arpa bunu çok güzel anlatmış arkadaşlar. Çürüyen bir iş yeri için diyor ki iş tanımınız yoktur diyor. Eğer çürüyen bir iş yerinde çalışıyorsanız ama ne eksik yapılırsa o iş yerinde hep sizin suçunuz olur. İzin hakkınız vardır ama bu izni kullanırsanız hep ayıplanırsınız. Gider psikolojik destek alırsanız görmüş olduğunuz mobbinglerden sonra zaten sen zayıftın derler. Tükenirsiniz zaten motivasyonun düşüktü derler. Sizin başarılarınız başkaları tarafından sahiplenilir ama hatalarınız çok çok büyütülür. Ve şirket her zaman der ki biz bir aileyiz ama ilk önce seni gönderirler. Şeffaflık vaat ederler fakat kapalı kapılar ardından neler neler konuşurlar. Ama en önemlisi bütün bunlara rağmen sizden tam bir performans çıkarmanız beklenir. Mutlu görünmeniz beklenir ve asla hastalanmamanız ve kesinlikle bir yakınınızı kaybetmemeniz gerekir. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar mobbinge uğrayanlar genelde ya bunu ellerinden geldiğince göz ardı etmeye çalışıyorlar ya işi bırakıyorlar dediğim gibi ya ellerinde imkan varsa birim değiştirmeye çalışıyorlar. O işe bağlılıkla devam edebiliyorlar. İşte işbirliği yapmaya çalışıyorlar mobbing yapan kişiyle. Tabii bunlar o iş yerindeki maaşına, iş doyumuna, sadakatine, verdiği yoğun emeklere bağlı olarak da değişebiliyor arkadaşlar. Yani düşünsenize 20 senedir emek vermişsiniz bir iş yerine. Öyle bırakıp gitmek kolay olmuyor. Bunu da çok duyuyorum. Bu biraz da hani tanıdığım kaosu, tanımadığım kaosu tercih ederim gibi bir şey. Ama sonuçta psikoloji yerle bir oluyor. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu teşhisi alanlar çok mobbing mağduru olup. Mobbing mağdurlarının kortizol yani stres seviyesini araştırdıkları bir çalışma var arkadaşlar. Akşam işten çıktıklarında bile kortizol seviyeleri yüksek kalabiliyor. Yani hala stres sistemleri gevşememiş oluyor. Vücut sürekli bir alarm halinde. Bu da eşittir bağışıklığın çökmesi ve hastalıkların gelmesi. Ve o şekilde eve gidiyorlar arkadaşlar o stresle. Belki ailelerine çatıyorlar, belki eşlerine çatıyorlar, sinirlerini, streslerini başkalarından çıkarıyorlar değil mi? Mobbing deyip geçmeyin. Bir aileyi de yıkabiliyor. Mobbing mağduru bir insanın yaşadığı o stres, o üzüntü. Hatta bir arkadaşımın amiri vardı arkadaşlar. Senelerce kıza mobbing yaptı. Ve arkadaşım neredeyse her gün o eve ağlayarak giriyordu. Ve gerçekten hasta oldu. Psikolojisi bozuldu onun yüzünden. İşe gitmek istemiyordu ve bin bir emekle girmiş olduğu bir işte. Hani gerçekten çok isteyerek, hayal ederek girmiş olduğu bir işte. Yeteneğiyle girmişti hatta. Ve o işi ondan çok daha iyi yapıyordu. Amirinden çok daha iyi yaptığı için. Daha yetenekli diye açıkçası. Arkadaşıma mobbing yapmıştı. İşte sürekli laf sokuyor. Böyle üstten üstten emirler veriyor. Gıcık gıcık konuşmalar. Aşağılamalar. Böyle yerin dibine sokmalar. İşte ben senden daha deneyimliyim. İşte ben senden yaşça büyüğüm gibi bir yerden yapıyor bunu. Ama hani iyi niyetli gibi yapmaya çalışsa da o kadar belliydi ki. Hiçbir iyi niyet olmadığı. Ve kadınsal kıskançlık da var işin içinde. Kadın ailesinde çok mutsuzdu, bir ilişkisi yok, arkadaşı yok, özel hayatında çok mutsuz. Yani resmen arkadaşımı kıskandı ve psikolojisini yerle bir etti mobbing yapa yapa. En sonunda kız işi bıraktı. Sonra çok daha iyisine geçti. Hani onun hayrını oldu ama olmaya da bilirdi arkadaşlar. Herkes öyle şanslı değil. Şimdi bu mobbing konusunda saldırganların kurbanlarına yöneltmiş olduğu 45 davranış gözlemlenmiş arkadaşlar. Hani konuyu açacağız dedik ya oraya geldik. Ve bunlar araştırmacılar tarafından 5 farklı kategoride sınıflandırılmış. Bunları iyice bilelim ki psikolojik tacize uğrayıp uğramadığımızı netleştirebilelim. Şimdi birinci kategori iletişime yönelik saldırılar arkadaşlar. Nedir bunlar? Şimdi amir yani üstteki insan kurbanın kendini ifade etme olanağını sınırlar. Kurban yani mağdur olan kişi konuşmaya başladığı zaman daima sözü kesilir. Yani iletişime yönelik saldırılar bakın. Çalışma arkadaşları kurbanın kendini ifade etme olanağını sınırlar. Kurban azarlanır, küçümsenir, yaptığı işler sürekli eleştirilir. Özel yaşantısı eleştirilir. Kurban sessiz veya tehdit edici telefonlar alabilir. Sözlü tehditlere maruz kalabilir. Yazılı tehditlere de maruz kalabilir. Böyle uzaklaştırıcı bakışlara, dolaylı imalara maruz kalabilir. İkinci kategori sosyal ilişkilere saldırılar arkadaşlar. Burada şu var, kurbanla konuşulmaz. Kurbana herhangi bir söz yöneltilmez. Çalışma arkadaşlarından uzakta olan bir ofiste çalışmak zorunda bırakılabilir. Yani yalnızlaştırma olayı. Çalışma arkadaşlarının kendisiyle konuşması yasaklanabilir. Sanki O ortamda o yokmuş gibi, hayal etmiş gibi davranılabilir. Üçüncü kategori sosyal konuma saldırılar arkadaşlar. Kişinin arkasından dedikodusu yapılır. Gülünç duruma düşürülebilir. Psikolojisiyle ilgili işte kuşku yaratılabilir. İşte akıl hastası olduğuna dair kuşkular yaratılabilir. İşte psikiyatri doktoruna git, muayene ol gibi sözler sarf edilebilir. Fiziksel bir engeli varsa bundan dolayı kendisiyle alay edilebilir, dış görüntüsü vesaire. Kurbanla alay etmek için yürüyüş ve konuşma tarzı taklit edilebilir. Politik ve dini inançlarına saldırılabilir. Özel yaşamıyla alay edilebilir. Milliyetiyle alay edilebilir. Onuru zedelenir ve onurunu zedeleyici işler yapmak durumunda bırakılabilir. Yaptığı iş yanlış ve yaralayıcı bir tarzda yargılanabilir. Aldığı kararlardan şüphe edilir. Kurbana karşı küfür ve aşağılayıcı sözler sarf edilebilir. Ve sözlü, sözsüz cinsel talepler yöneltilebilir. Dördüncü kategori mesleki ve özel yaşamın niteliğine yönelik saldırılar arkadaşlar. Burada artık kurbana iş verilmemeye başlanır ya da çok fazla üzerine iş yükü bindirilir. İşini artık yaratıcı anlamda yapamaması için her türlü çalışma faaliyeti engellenebilir. Kendisine dediğim gibi anlamsız işler de verilebilir. Uzmanlık alanının çok çok altında işler verilebilir. Aşağılayıcı işler verilebilir. Bakın mesleki ve özel yaşamın niteliğine yönelik saldırılar bunlar. Kurbanın beceriksizliğini ortaya koyma amacıyla kendisine yeteneklerinin çok çok üstünde görevler verilebilir. Ve son kategorimiz, beşinci kategori, sağlığa yönelik saldırılar. Burada kurban sağlığına zararlı olan işlerde çalışmak zorunda bırakılabilir. Fiziksel şiddetle tehdit edilebilir. Kurbana ders vermek amacıyla ufak bir şiddet, işte bir tokat olabilir, bir itme, çelme, bu tarz şeylerde, hareketlerde bulunulabilir. Daha ağır fiziksel şiddete maruz kalması için çalışılabilir. Onu zarara sokmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulabilir. Evine, iş yerine zarar verilebilir ve cinsel tacizde bulunabilir. Bunlar sağlığa yönelik saldırılara giriyor arkadaşlar. Ve de şunu söylemek istiyorum. Bunlara ek olarak, bu 5 kategoride ele alınan davranışlara ek olarak iş yerinde psikolojik tacizin tanısında yararlı olabilecek 15 davranış var arkadaşlar. Bunlar şu. Şimdi telefon, bilgisayar, lamba gibi iş yerinde bulunan kişiye ait olan özel eşyalar birdenbire ya kaybolur ya da bozulur ve yerine asla yenileri konulmaz. Çalışma arkadaşlarıyla aralarında çıkan tartışmalar her zamankinden çok çok daha fazla olmaya başlayabilir. Kişinin sigara kokusu ve dumandan çok rahatsız olduğunu bile bile onun üstüne giderler. İşte yanındaki masaya çok sigara içen biri yerleştirilebilir ya da buna dikkat edilmez. Kişi ofise girdiği anda bir anda insanlar konuyu değiştirir. Hani sanki onun hakkında konuşuyorlarmış da bir anda konu değişiyor. İşte böyle önemli gelişmeler varsa ona haber verilmez. İşte arkasından dedikodular yapılır kulaktan kulağa. Kendisine dediğim gibi yetenek ve becerilerinin çok altında ya da çok çok üstünde olan işler verilir küçük duruma düşsün diye. Kişi her yaptığı işin böyle ince ince gözlendiğini hisseder. İşe geliş gidiş saatleri, işte telefon konuşmaları, çay molası, kahve molası, orada geçirdiği zaman, bunlar böyle gizli gizli kontrol edilir. Diğerleri tarafından sürekli eleştirilir, küçümsenir, böyle alay edilir. Üstleri veya iş arkadaşları tarafından kontrol dışı tepki göstermeye kışkırtılır. Özel kutlamalara, diğer sosyal etkinliklere kasıtlı olarak çağrılmaz. Şirkette ne var ne yok, yalnızlaştırılır, onu çağırmazlar. Dış görünüşüyle alay edilir, giyim tarzıyla alay edilir. İşle ilgili vermiş olduğu bütün öneriler reddedilir ve kendisi kendinden daha alt düzeyde görevlerde çalışan insanlardan çok daha düşük bir ücretle çalıştırılabilir. Bir de arkadaşlar mobbingçi tipleri var. Onları da konuşalım istiyorum. Bunlar çeşit çeşit. Hatta 14 olası mobbingçi profili tanımlamışlar araştırmacılar. Bunlardan birincisi narsisist mobbingçiler. Şimdi bunlar şöyle arkadaşlar, zaten adı üstünde. Üstünlük duygusu, işte beğenilme gereksinmesi, empati yeteneğinin olmaması ve kendinin çok önemli olduğu duygusunu taşıyan insanların yapmış olduğu mobbing. Kendilerini böyle çok engin bir deha, kusursuz bir güzellik, mükemmel bir varlık olarak gördükleri için ben her şeyi hak ediyorum tribine girerler ve size karşı çok küstah, çok kendini beğenmiş tutumlar sergilerler, çok acımasız davranırlar. Eğer bekledikleri hayranlık ve takdiri onlara göstermezseniz size karşı acımasız davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Müdürümün dilimi yapmazsanız. Başkaları eğer onları hafife alırsa, işte eleştirirse, yenilgiye uğratırsa aşırı bir öfke, aşırı bir öç alma duygusu ve kızgınlık duyabilirler. Bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar işte benim eşim yok, benzerim yok diye düşündükleri için sadece onları böyle pohpohlayan, hani işte onların gerçekten çok üstün olduklarını düşünen insanlarla böyle çok sıkı fıkı bir ilişkileri vardır. Ama siz onları pohpohlamadığınız için mobbinge maruz kalabilirsiniz. İkincisi, şiddetli bağırgan mobbingçiler, adı üstünde. Bunlar tipik mobbingçiler arkadaşlar. Korku verip böyle yıldırarak insanları kontrol etmeye çalışırlar. Duygularını kontrol edemezler. Böyle hiç sebep yokken bir anda etrafındakileri bağırıp çağırırlar, küfürler, beddualar havada uçuşur. Sonra hiçbir şey olmamış gibi haydi bakalım işimizin başına deyip yola devam etmenizi isterler. Etmediğiniz için de siz sıkıntı yaşarsınız. Yani öfke problemi olanlar. Üçüncüsü, iki yüzlü mobbingçiler, yılan mobbingçiler. Bunlar arkadaşlar saman altından su yürütenler. Yani böyle devamlı bir kötülük peşinde olanlar, kurbanlarını hiç rahat bırakmayanlar ve bundan inanılmaz bir zevk duyanlar. Hani sizi böyle strese sokmak için her şeyi yaparlar. Başkalarının üstünlüğünü, başkalarının başarılarını, onların yükselmelerini asla hazmetemezler. Ve gayet bile isteye, her şeyin çok iyi bilincinde olarak bunları yapıyorlar. Suçu çok rahatlıkla başkalarının üzerine atabilirler. Ondan sonra işte başkalarının arkalarından iş çevirirken bile gayet böyle iyi adam, iyi kadın rolü oynayabilirler. Ve zaman zaman o kadar iyi bir arkadaş profili çizerler ki çok sevecen sanabilirsiniz. Yaptıklarının daha sonra ona karşı kullanılmasını engellemek için böyle davranıyorlar size. Saldırganlıklarını gizlemek için sürekli böyle bir mütebessim bir ifade yüzlerinde. Arada bir iyilik de yapıyorlar bu arada. Böyle, bunlar böyleler. Yani saman altından su yürütenler. Dördüncüsü arkadaşlar, megaloman mobbingçiler. Bunlar da megaloman kişilik yapısına sahip olanlar. Yani bireysel farklılıklara, başkalarının beceri ve yeteneklerine önem vermezler. Çünkü kendilerini büyütme gereksinimleri vardır daima. Kendilerini dev aynasında görürler. Hiç kimseyi beğenmezler. Her şeyi onlar bilir. Ondan onay almadan hiçbir şey yapılamaz. Böyle insanlara sessiz sessiz işkence ederler, kurallar uydururlar ama sadece başkaları uymak zorunda o kurallara. Yani kariyer yolunu tıkamak için elinden geleni ardına koymaz megaloman mobbingçiler. Eleştirici mobbingçiler var. Bunlar hiçbir şeyden memnun kalmaz arkadaşlar. Herkesi eleştirir ama kendi ağzından bir çözüm önerisi çıkmaz. Hep negatif, hep şikayet halinde ve kendi yöneticilerine oldukça şirin görünür ama ortamı zehirler. Hayal kırıklığına uğramış mobbingçiler var. Bunlar kendi özel hayatındaki sıkıntılarını işine taşıyanlar. İçindeki öfkeyi, kırgınlığı iş arkadaşlarına yöneltenler. Sürekli bir kıskançlık, sürekli bir haset halindeler. Yani duygusal problemlerini başkalarının üzerine boca edenler. Bir başka mobbingçi türümüz fesat mobbingçiler arkadaşlar. Bunlar iftira atarlar, dedikodu yaparlar, insanları birbirine düşürmekten beslenirler ve sürekli bir kötülük halindelerdir. Bir başka mobbingçi tesadüfi mobbingçiler. Bunlar bir çatışma sırasında kazara üstünlük sağlar ve sonra resmen zalimleşir, öyle söyleyeyim. Yani karşısındakini ezmek için can atar. Yani önce kaza, sonra kasıt. Dokuzuncusu pusuda bekleyenler arkadaşlar. Aktif bir şey yapmaz, herkesi her şeyi izler. Yani bir şey yapmayarak aslında tacize ortak olur, suça ortak olur. Tepkisizlikleriyle suça sessizce ortaklık edenlere pusuda bekleyenler diyoruz. Dal kavuk mobbingçiler. Müdürümün dilimi diyorum, başka bir şey söylemiyorum. Patronun gözüne gireceğim diye. Çalışanlara bağıranlar mı ararsınız, baskı yapanlar mı? İşe geliş gidiş saatlerini bildirenler mi? Bunların dakikalarını tutanlar mı? Neler neler. Bunlar dal kavuklar. 11.'si zorba mobbingçiler. Bunlar tam bir ruhsuzdur arkadaşlar. Empati yok, merhamet yok. İnsanları böyle kendine köle gibi görür. Sadisttir ve kendini üstün görür zorba mobbingçi. Korkak mobbingçiler var. Bunlar sizin başarılı olmanızdan deli gibi korkarlar arkadaşlar. Çünkü ya benim yerime geçerse diye gece gündüz bunu düşünürler ve sizi itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Pik mi dediğimiz olay. Başarıya tahammülleri yoktur arkadaşlar. Kıskanç mobbingçiler var. Bunlar başkalarının iyi olmasına katlanamazlar. Hele ki siz başarılıysanız, sizin yok olmanız için elinden geleni yapar bunlar. Psikolojik savaş başlatırlar kıskanç mobbingçiler. Bir de arkadaşlar hırslı mobbingçiler var. Bunlar gözünü böyle yükselme hırsı bürüyenler. Gerekirse yalan söyler, bunun için iftira atar, çamur atar. Çünkü tek derdi kendisinin bir şekilde yukarı çıkmasıdır ve bunun için insanları ezmekten hiçbir şekilde çekinmezler. Daha böyle makyavelist bir tutumları vardır diyebiliriz. İşte 14 mobbingçi türü böyleydi arkadaşlar. Evlerden ırak diyorum. Şimdi eğer bu yayını dinlerken boğazınıza bir şey düğümlendiyse, hani ya Merve benim de başıma geldi bunlar dediyseniz, şunu bilin arkadaşlar, mobbing sizin utanacağınız bir şey değil. Sessiz kalmayın, susmak zorunda değilsiniz. Tam tersine konuşmak iyileşmenin ilk adımı, her zaman söylüyorum ki psikologlar bu konuda net. İlk yapmanız gereken şey bu yaşadığınız şeyin adını koymak arkadaşlar. O yüzden böyle detaylı detaylı anlattım. Hani bu bir anlaşmazlık değil, bu bir şaka değil. Bu sistemli bir psikolojik şiddet. Yani mobbing deyip geçmeyin. Çünkü bu bir his değil. Yine söylüyorum, belgelenebilir bir gerçeklik söz konusu burada. Ve lütfen yalnız kalmayın arkadaşlar. Bir terapist olur, güvendiğiniz bir arkadaş, bir hukuk danışmanı. Yani yardım istemek asla zayıflık değil. Bir hayatta kalma stratejisi. Bunu unutmayın. Ve unutmayın ki hiçbir iş sizin ruh sağlığınızdan daha değerli değil arkadaşlar. Ve hiçbir yönetici sizin insani onurunuzdan da üstün değil. Ve son olarak şunu da söyleyelim ki insanların bir arada çalıştığı bir yerde çatışma elbette doğal arkadaşlar. Ama mobbing dediğimiz şey seçilmiş bir kötülüktür. Evital ortamlarda satılacak bilgiyi sundu. OSB 25 kodunu kullanarak psikoloji ve beslenme danışmanlıklarında Evital'de %20 indirimden faydalanabilirsiniz. Detaylar açıklamalardaki linkte olacak. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler için de yine adresim açıklamalardaki linkte. Kitabım hakkında bilgi almak isterseniz o da yine açıklamalardaki linkte sizleri bekliyor olacak. Bu arada arkadaşlar, eğer aranızda mobbing yaşayanlar varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. İsminiz görünmeyecek şekilde paylaşabilirim bu olumsuz deneyimlerinizi. En azından diğer insanlar yalnız olmadıklarını bilirler ve bununla nasıl baş edecekleri konusunda bir yol göstericiliğiniz olabilir diye düşünüyorum. Dayanışma içerisinde olalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.